Ayrım 63, sayfa 538. Küçük Lothar de Larey, Afrika'yı ilk defa masa koyuna girmekte olan Portekiz şilebinin güverte parmaklıkları arasından gördü. Annesiyle babasının arasında duruyor, ikisinin elini tutuyor, römorklar gemiyi karşılamaya gelirken neşeyle gülüyordu. Savaş 2 yıl önce bitmişti ama Manfred yine de ailesini Afrika'ya getirmeden önce olağanüstü tedbirler almış bulunuyordu. Önce savaş sonunda serbest bırakılan Tromp amcaya mektup yazmış, ondan aile haberleriyle siyasal haberleri almıştı. Trudy hala iyiydi. Kızların ikisi de evlenmişti. Rolf de savaş sonunda serbest bırakılmış, üniversitedeki işine geri dönmüştü. Sara'yla ikisi mutlu hayatlarını sürdürüyor, yıl sonundan önce aileye yeni bir bebeğin daha katılmasını bekliyorlardı. Siyasal haberler de olumluydu. Oseva, Brandvak ve diğer yarı askeri kuruluşlar gözden düşmüş, dağıtılmıştı ama üyeleri Doktor Daniel Mana'nın Milliyetçi Partisi'ne girmişlerdi. Parti gençleşmiş, kuvvetlenmişti onlar katılınca. Afrikanerlerin kaynaşmışlığı hiçbir zaman bu kadar sağlam olmamıştı. Pretoria'daki bir tepeye dikilen Wurt Trekker anıtı onlara güç ve ilham veriyor. İçlerinden Smuts'ın ordusuna katılıp Kuzey Afrika'da savaşmış olanlar bile yavaş yavaş ortak amaca doğru kayıyorlardı. Smuts'a ve onun Birleşik Partisi'ne karşı bir tepki oluşmaktaydı. Genel kanıya göre Smuts, kurulmasına yardımcı olduğu İngiliz Milletler Topluluğu'nun çıkarlarını Güney Afrika'nın çıkarlarından daha ön plana almaktaydı. Ayrıca Smuts bir siyasal hata yapmış, İngiltere kraliyet ailesini ülkeyi ziyaret etmek üzere davet etmişti. Onların gelmesi İngilizce konuşanlarla Afrikanerler arasındaki kutuplaşmayı daha da belirgin hale getirmiş. Smuts'ı tutanların bile pek çoğu bu ziyaret sonucu gücenik bir havaya girmişti. Doktor Hendrik French Verwoerd, Stellenbosch Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılıp Die Vaderland'in başyazarı olmuş biriydi. Gazetesinde kraliyet ailesinin ziyaretine bir tek kere değinilmesine izin vermiş. Onda da okuyucularına Johannesburg'da yabancı konuklar bulunduğundan trafiğin sıkışacağını, hazırlıklı bulunulmasını söylemişti. Güney Afrika Parlamentosu'nun açılışında Doktor Daniel Malan da Milliyetçi Parti'nin üyeleri de yoktu. Protesto gösterisi olarak gelmemeyi seçmişlerdi. Trump amca mektubuna son verirken, yani senin anlayacağın fırtınadan daha güçlenmiş ve arınmış olarak çıktık diyordu. Çabalarımızda artık daha kararlıyız. Önümüzde büyük günler var Mani. Yuvana dön. Senin gibi kimselere ihtiyacımız var. Manfred yine de hemen dönmedi. Önce Trump amcaya bir mektup daha yazdı. Geride bıraktığı beyaz kılıç konusunda durumun ne olduğunu sordu. Uzun bir gecikmeden sonra gelen mektupta kimsenin o kılıç hakkında bir şey bilmediği söyleniyordu. Polisteki eş dost kanalı ile yapılan soruşturma sonucu kayıp kılıçla ilgili dosyanın hala açık olduğu ama artık o konuda aktif arama yapılmadığı, yerini de kime ait olduğunu da kimsenin bilmediği yazılıydı. Herhalde hiçbir zaman bulunamayacağı varsayılıyordu. Manfred, Heidi ile çocuğu Lizbon'da bırakıp trenle Zürih'e geldi. Elmasların geri kalanlarını orada sattı. Savaş sonrası Avrupa'sında fiyatlar yüksekti. İsviçre Bankası'nın şifreli hesabına 200 bin sterline yakın bir para yatırmayı başardı. Cape Town'a vardıklarında aile pek dikkat çekmeden rıhtıma indi. Oysa olimpiyat şampiyonu Manfred eğer istese kendini tüm dikkatlerin merkezi haline getirebilir, gazetelere geçirebilirdi. O yavaşça yolunu yoklayarak gidiyordu. Eski dostları ziyaret etti, eski OB üyeleriyle, siyasal müttefiklerle ilişki kurdu. Burger gazetesine ilk röportajını vermeden önce karşısına tatsız bir sürpriz çıkmayacağından emin olmaya çalıştı. Röportajı yapan gazetecilere savaş süresince Portekiz'de bulunduğunu, çünkü iki taraf için de savaşmakta bir amaç bulamadığını, şimdi kendi vatanına dönüp her Afrikaner'in hayali olan siyasal ilerlemeye, yabancı boyunduruğundan uzak, özgür bir Güney Afrika Cumhuriyeti'ne katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi. Hep olumlu şeylerdi söyledikleri. Üstelik o bir olimpiyat şampiyonuydu. Ülkesi de sportif olaylara değer veren bir ülkeydi. Yakışıklı, zeki, toplumuna bağlı bir adamdı Manfred. Güzel bir karısı, güzel bir oğlu vardı. Hala nüfuzlu dostlara sahipti. Üstelik her geçen gün bu tür dostların sayısı da artıyordu. Durumu epey iyi olan bir Stellenbosch hukuk şirketine ortak oldu. Avukat ortaklardan en yaşlısı Van Schauer adında biriydi. Siyasal hayatı pek hareketli olan bu adam Milliyetçi Parti üyesiydi. Manfred'in partiye girişine o kefil oldu. Manfred tüm iş saatlerini Van Schauer ve Delarey şirketinin işlerine veriyor, Cape Milliyetçi Parti merkezinde de canla başla çalışıyordu. Organizatör olarak olsun, fon yaratma faaliyetlerinde olsun çok başarılıydı. 1947'nin sonunda Broederbond'a da üye oldu. Broederbond ya da kardeşlik Afrikanerlerin bir başka gizli örgütüydü. Lağvedilen Osewa Brandwag'ın yerine geçmiş değildi. O kuruluş varken de vardı. Hatta sık sık onunla rekabete de girişmişti. Ama OB'nin tersine bu dernek uçarı ve aşırı militan değildi. Burada ne üniformalar vardı ne de meşaleler. Dernek sessizce küçük gruplar halinde evlerde ve iş yerlerinde çalışıyordu. Üyeleri güçlü ve nüfuzlu insanlardı. Üyelik hakkı yalnızca en parlak, en iyi olanlara verilmekteydi. Dernek üyelerini seçkin süper Afrikanerler olarak görüyor, sonunda bir Afrikaner Cumhuriyeti kurulmasını amaçlıyordu. Tıpkı OB gibi bu derneğin de gizliliği içine sızılmaz sağlamlıktaydı. Ama OB'nin tersine bu derneğin üyelerinin yalnızca safkan Afrikaner olması yetmiyordu. Lider niteliği aranıyordu. En azından potansiyel lider niteliği. Üyeler alınırken onlara ileride kurulacak Afrikaner Cumhuriyeti'nde iyi mevkiler vaadi, imalı olarak sunuluyordu. Manfred'in bu üyelikten sağladığı ilk yararlar gecikmeden geldi. 1948 genel seçimleri için kampanya başladığında Manfred Delarey, Hottentot-Holland yöresinin sandalyesine milliyetçi aday olarak gösterildi. 2 yıl önce bir ara seçimde o sandalyeyi Smuts'ın Birleşik Partisi kazanmıştı. Varlıklı bir Cape ailesinin oğlu oturmuştu o sandalyeye. Bu seferki genel seçimde de aynı parti oraya bir kere daha Chassa Courtney'i aday göstermişti. Manfred Delarey'e aslında daha güvenli bir sandalyede teklif edilmişti ama kendisi Hottentot-Holland'ı seçmişti. Chassa Courtney ile yeniden karşılaşma fırsatını dört gözle bekliyordu. Valvis Körfezi'ndeki ilk karşılaşmalarının anısı hala capcanlıydı. Madem ki kaderleri birbirine bir gordiyon düğümüyle bağlıydı, o halde hasmıyla bir kere daha karşı karşıya gelip düğümü çözmekte yarar var diye düşünüyordu Manfred. Hem kendini kampanyaya hazırlamak, hem Courtney ailesine karşı beslediği düşmanlığı doyurmak için Manfred o aileyle ilgili soruşturmalara başladı. Özellikle Chassa ve annesi Senten'de Turty Courtney konusunda bilgi ediniyordu. Kadının geçmişinde esrarengiz noktalar bulunduğunu anlamakta gecikmedi. Araştırmayı derinleştirdikçe o noktalar da derinleşiyordu. Sonunda Manfred, Parisli bir dedektif firmasını tuttu, Senten'in aile geçmişini ve kökenlerini inceletmek üzere emir verdi. Pretoria merkez cezaevinde babasına ayda bir yaptığı ziyaretlerden biri sırasında Courtney adını ortaya attı. O zayıf ihtiyardan onlar hakkında ne biliyorsa anlatmasını istedi. Kampanya başladığında Manfred araştırmalarının kendisine önemli avantajlar sağlayacak duruma geldiğinin farkındaydı. Kararlı ve hakim bir biçimde Güney Afrika seçimlerinin sıkı ve sert mücadelesine atıldı. Senten de Turty Courtney, Masa Dağı'nın tepesinde gruptan biraz ayrı yerde duruyordu. Sir Gary'nin öldürülmesi olayından bu yana bu dağ hep hüzün vermekteydi ona. Veltevreden'deki çalışma odasının penceresinden dağa doğru baktığı zaman bile hissetmekteydi aynı hüznü. O felaket gününden bu yana ilk defa çıkıyordu bu doruğa. Gelişinin nedeni de Blaine'in davetini reddedememesiydi. Blaine'in verdiği davette resmi ev sahibesi rolünü Senten üstlenecekti. Tabii İngiltere kralıyla kraliçesine takdim edilme onurunu feda edemeyecek kadar da züppeyim diyordu kendi kendine. En azından dürüsttü. Au Bas, Kral George'la çene çalmaktaydı. Bastonuyla gösterdiği önemli yerler hakkında bilgi veriyordu. Başında yine eski Panama şapkası, üzerinde yine o bollanmış pantolonu vardı. Senten onun Gary'ye ne kadar benzediğini fark edince yüreği burkuldu. Başını çevirdi. Blaine, prenseslerden oluşan küçük bir grupla birlikteydi. Bir hikaye anlatıyordu. Prenses Margaret neşeyle güldü. Ne kadar güzel bir kız diye düşündü Senten. Ne nefis bir ten, tam bir İngiliz gülü. Prenses dönüp diğer genç erkeklerden birine bir şey söyledi. Senten o adamla daha önce tanıştırılmıştı. Şasa gibi hava subayıydı o da. Yakışıklıydı, duygulu bir yüzü vardı. Prensesle bakışırlarken Senten'in kadınca sezgileri hemen bir şeyler hissetti. Yanılmasına olanak yoktu. Senten aşık gençleri seyrederken neşesi hemen artardı. Ama bunun hemen ardından hüzün tekrar bastırdı. Genç aşıkları düşünürken gözleri Blaine'i inceledi. Blaine onun kendisine baktığının farkında değildi. Rahat bir hali vardı. Çok çekiciydi. Ama saçlarına kır düşmüş, güneş yanığı yüzünde derin çizgiler oluşmuştu. Vücudu hala zinde, göbeksiz, sporcu yapısındaydı ama yaşlı bir aslandı artık. Senten onun pek de genç sayılmayacağını hatırladı. Yaşlılığın eşiğindeydi. Tanrım diye düşündü. Ben bile birkaç aya kadar 48 yaşıma geliyorum. Elini kaldırıp saçlarına dokundu. Onda da ak teller vardı. Ama onlara öyle güzel ve ustaca bir röfle yaptırıyordu ki Afrika güneşinden solmuş gibi görünüyordu saçları. Aynasının ona yalnızken gösterdiği başka tatsız gerçekler de vardı. Onları kremlerle, pudralarla, allıklarla saklıyordu. ''Ne kadar vaktimiz kaldı sevgilim?'' diye sessiz bir soru yöneltti Blaine'e. ''Daha dün gençtik, ölümsüzdük. Oysa bugün her şeyin bir sonu olduğunu hissetmeye başladım.'' Tam o anda Blaine ona doğru baktı. Yüz ifadesini görünce kaygılandığını anladı. Yanındakilerden özür dileyip Senten'e doğru yürüdü. ''Böyle güzel bir günde neden bu kadar ciddisin?'' diye sordu. ''Senin ne kadar utanmaz olduğunu düşünüyordum Blaine Malcomes.'' Blaine'in yüzündeki gülümseme biçim değiştirdi. ''Ne oldu Senten?'' ''Britanya İmparatorluğu'nun taçlı temsilcilerine metresini nasıl tanıtırsın? Eminim ki idamlık suç sayılıyordur bu. Başını Londra Kulesi'nde teşhir edecekler.'' Blaine ona bir an baktı, sonra o çocuksu gülümsemesi tekrar belirdi. ''Sevgili hanımefendi, herhalde bu korkunç kaderden kurtulmanın bir yolu vardır.'' ''Ya medeni halini değiştirirsem, metres durumundan zevce durumuna geçmeni sağlarsam?'' Senten kıkırdadı. Bunu pek ender yapardı ama yaptığı zaman Blaine bayılırdı. Evlilik teklifi almak için ne olağanüstü bir yer ve zaman, kabul etmek içinse daha bile olağanüstü. ''Şimdi seni şuracıkta öpersem majesteleri ne düşünürler acaba?'' Blaine ona doğru eğilince Senten şaşırarak geriye sıçradı. ''Deli adam, eve gidelim de görürsün.'' diye bir tehdit savurdu. Blaine onun koluna girdi, birlikte diğerlerine doğru ilerlediler. ''Veltevre'den Cape'in en güzel evlerinden biridir.'' diye onayladı Blaine. ''Ama benim değil, oysa ben eşimi kendi evimin eşiğinden kucağımda taşımak isterim.'' ''Newlands'te oturamayız.'' Senten'in daha fazlasını söylemesine gerek yoktu. Isabella'nın hayali ikisinin gözünün önünden aynı anda geçti. ''Ya köşk?'' Blaine, Isabella'nın hayalinden kurtulmak için gülüyordu. ''Harika bir yatak var orada. Başka neye ihtiyacımız var ki?'' ''Orayı bozmayalım.'' diye ona katıldı Senten. ''Arada sırada oraya kaçarız. Günah tatilleri hoş olur değil mi? Çok adisin biliyor musun?'' ''O halde nerede oturacağız?'' ''Bir yer buluruz. Kendi özel evimiz.'' 150 dönümlük bir alandı. Bir kısmı dağlık, bir kısmı kumsal ve kayalık sahilden oluşuyordu. Haut körfezinin üzerinden buz gibi Atlas Okyanusu'nun yeşil suları görünüyordu. Ev kocaman, eski ve Victoria tarzındaydı. Yüzyıl başında Witwater Strand'li zengin madencilerden biri tarafından yaptırılmıştı. Senten'in o hevesli ilgisine çok ihtiyacı vardı. Ama Senten eve verilen Rhodes Hill adını değiştirmedi. En iyi yanlarından biri daimlerle 20 dakikada Veltevreden'in bağlarına ulaşabilecek bir yerde olmasıydı. Courtney madencilik ve finans şirketinin sorumluluğunu savaşın bitiminden bu yana Shasa yüklenmişti. Senten hala yönetim kurulundaydı ve tek toplantıyı bile kaçırmıyordu. Shasa ile Tara, Senten'den boşalan Veltevreden şatosuna taşındılar. Senten her hafta sonu bazen de daha sık ziyaret ediyordu orayı. Bıraktığı mobilyaları Tara'nın başka türlü yerleştirmesi yüreğini burkmuştu. Bahçelerle çayırlar da yeniden biçimlendirilmişti artık. Ama Senten kendini zorladı, dilini tutmayı başardı. Bugünlerde sık sık yaşlı Bushman çiftle ilgili anılar geliyordu aklına. Kendisini denizden ve çölden kurtaran Ova ile Hani ve onlarla geçirdiği günler canlanıyordu hayalinde. Dudaklarından Ova'nın bebek Shasa için bestelediği şarkı dökülüyordu. Attığı oklar yıldızlara uçacak, insanlar onun adını andıkça ta uzaklardan duyulacak ve o hep iyi suyu bulacak. Nereye giderse gitsin, hep iyi suyu bulacak. Aradan bunca yıl geçince San dilinin o kendine özgü seslerini artık pek iyi çıkaramaz olmuştu ama Ova'nın kutsamasının yararlı olduğunu biliyordu. Bir o kutsama, bir de kendi verdiği eğitim Shasa'yı gerçekten hayatın iyi sularına doğru yöneltmişti. Zamanla Shasa, Windhoek'taki David Abrahams'ın da yardımıyla Courtney Madencilik ve Finans Şirketi'ne yeni bir ruh, bir gençlik ve serüvencilik ruhu getirdi. Gerçi Abe Abrahams gibi, Dr. Twentyman Jones gibi eskiler dillerini cık cık diye damaklarında şaklatıp başlarını onaylamaz bir ifadeyle iki yana sallıyorlardı. Gerçi Senten ara sıra onların tarafını tutup Shasa'nın fazla atak ve rizikolu projelerini veto ediyordu ama şirket doğrultusunu bulmuş, prestiji de yükselmişti. Senten ne zaman defterlere baksa ya da yönetim kurulu toplantısına katılsa yakınacak daha az konu çıkıyor, övünme nedenleri biraz daha artıyordu. Kötümserler kralı Dr. Twentyman Jones bile bu çocukta kafa var diye mırıldanmaktaydı. Sonra ağzından çıkan bu sözü fark edince ama o kafayı korumak için hepimiz gece gündüz çalışmak zorundayız diye ekliyordu. Shasa ara seçimde Birleşik Parti'nin Hotanto Holland adayı olarak gösterilip milliyetçi rakibini az bir farkla yendiği zaman Senten oğluyla ilgili umutlarının gerçekleşmekte olduğunu anladı. Herhalde genel seçimlerde ona daha iyi bir olanak tanınacaktı. Ondan sonra da kabineye girecekti. Ya daha sonra Senten omurgasının ürpermesine izin verdi ama daha sonrasını düşünmeye zaman ayırmadı. Mümkündü ama oğlu tutuluyordu. Göz bandı bile kişiliğine bir şeyler katıyordu. Konuşması hoş ve etkiliydi. İnsanlara kendini dinletmesini biliyordu. Sevimliydi. Zengin, hırslı ve zekiydi. Senten'le Tara da hep arkasındaydılar onun. Pekala mümkündü. Her nasılsa Tara Malcomes Courtney, Veltevreden'in sahibesi olduğunda sosyal vicdanına bir zarar gelmesini de önleyebildi. Genç kızlık soyadını bırakmaması tipikti. İkide bir Veltevreden'den çıkıp Cape'in yoksul mahallelerine yardıma koşması, Shasa'nın istemediği kadar yüklü bağışlarda bulunması da öyle. Annelik görevine de kendini aynı hevesle adadı. İlk üç denemesi hep erkek çocuklar verdi onlara. Adları sırasıyla Sean, Garrick ve Michael oldu. Dördüncü defa doğum yatağına yattığında ise şaheserini yarattı. Bu seferkine Tara annesinin adını koyup Isabella dedi. Shasa bebeğe tapıyordu. O zamana kadar Tara'nın benzersiz kişiliği, Shasa'nın canının sıkılmasını engellemiş, çevresini saran aç kadınlardan gelen tekliflere de giderek daha seyrek karşılık verir olmuştu. Senten, Şasa'nın damarlarında o sıcak ve coşkun The Thirty kanının dolaşmakta olduğunu biliyor. Tara'nın bu tehlikeyi görmeyişine, uyarılara kulak asmayışına üzülüyordu. Ah mater, Şasa öyle bir insan değildir, diyordu Tara uyarıldığı zaman. Oysa Senten oğlunu iyi tanırdı. Ulu Tanrım, çocuk 14 yaşında başladı bu işlere diye patlıyordu. Ama Şasa'nın hayatının ikinci kadını Isabella de Thirty Malcomes Courtney olunca o da biraz rahatladı. Her şeyi mahvedecek bir tehlikenin doğması öyle kolay olabilirdi ki. Ancak yeni bebekten sonra rahatladı Senten. Veltevreden'in polo alanında bir meşe ağacının altında oturmaktaydı. Kendi kurduğu, yarattığı malikanede bir konuktu. Ama saygın bir konuktu, mutluydu. Bebeklere siyah dadılar bakıyordu. Michael bir yaşını biraz geçmiş, Isabella hala meme emiyordu. Sean çayırın ortasındaydı. Şasa'nın eğerine binmiş, heyecanla ve sevinçle bağırıyor, babası atı yine koştursun istiyordu. Daha hızlı, daha hızlı baba diye çığlıklar atıyordu peş peşe. Senten'in kucağında Gerrick sabırsız hareketlerle zıplıyor, ben de diye sesleniyordu, beni de koştur. Şasa dört nala yaklaştı, dizginleri çekip atı durdurdu, Şan'ı indirip Gerrick'i kucağına aldı. Bu oyundan asla usanmıyorlardı. Öğle yemeği vakti geldiğinde bindikleri iki tayın da canı çıkmıştı. Şatodan bir arabanın yaklaştığı duyuldu. Senten istemeyerek ayağa fırladı. Bentley'in sesini tanımıştı. Kendini toparladı. Gururlu adımlarla Blaine'i karşılamak üzere ilerledi. Blaine arabadan inerken yüzündeki ifadeyi görmek onu kaygılandırmıştı. "Ne oldu Blaine?" diye sordu ona yanağını uzatırken. "Bir terslik mi var?" "Yo, tabii ki hayır," diye güvence verdi Blaine ona. Milliyetçiler Cape sandalyeleri için adaylarını açıkladılar. O kadar. Kimi çıkardılar karşına? Senten dikkat kesilmişti. Yine ihtiyar Von Schor mu? Hayır sevgilim. Bu sefer taze kan. Belki hiç duymadığın biri. David von Niekerk. Hotanto Holland için kimi gösterdiler? Blaine kararsızlık gösterince Senten daha da fazla diretti. Kim Blaine? Blaine onun koluna girdi, onu yavaşça ailenin oturmakta olduğu masaya yürüttü. Hayat bazen garip dedi. Blaine Malcomes, senden cevap bekliyorum. Saçma sapan felsefeler değil. Kim? Üzgünüm canım diye mırıldandı Blaine. Gösterdikleri aday Manfred Delarey. Senden olduğu yere çakılmış gibi durdu, yüzünden tüm kanı çekildi. Blaine onun koluna daha sıkı sarılıp dengesini korumasına yardım etti. Senten ayakta sallanıyordu. Savaşın başlamasından bu yana kabullenmediği ikinci oğluyla ilgili ne bir şey duymuş ne de bir şey görmüştü. Ayrım sonu.